Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz hocam?
Çok şükür, hamdolsun.
İyi. Allah iyilikler versin.
Amin cümlemize inşallah.
Allah razı olsun.
Amin.
Hocam yine aile ile alakalı, evlilikle alakalı, ibadetlerle alakalı sorularımız var. Ama bu gece Regaib gecesi. Regaib gecesini idrak etmiş olacağız. Bu vesileyle dinleyicilerimizin de bu gecesini tebrik ediyoruz. Bu geceye özel hocam bir ibadet var mıdır? Bu gece biz Müslümanlar bu geceyi nasıl idrak edeceğiz? Neler yapmalıyız? Oradan başlayalım hocam.
Buyurun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ben de öncelikle tüm bizi izleyenlerin regaib gecelerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu geceler hürmetine günahlarımızı bağışlamasını, sıkıntılarımızı gidermesini, tüm İslam alemi ve dünya için daha huzurlu, daha güzel günlere vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Allah razı olsun hocam.
Şimdi malum bizim kültürümüzde bazı zamanlar diğer zamanlara nispetle daha çok değer katılmış. Bu değer daha çok o zamanın içerisinde gerçekleşen olaylarla ilgili veya bazı mekanlar diğer bazı mekanlara nispetle daha değerli olmuş. Ve bunun sebebi de o mekanların içinde bulunan özel şeyler gibi. Mesela Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke şehri bizim için önemli bir şehir. Diğer yerlerden daha farklı. Tabii Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu o Mescid-i Haram daha bir farklı. Resulullah Efendimiz'in metfun olduğu Mescid-i Nebevi bizim için önemli.
Evet.
Bunlar veya Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs-ü Şerif bizim için önemli. Bunlar mekan olarak. Zaman olarak da günler var, Cuma günü. Mesela diğer günlerden veya Arafa günü diğer günlerden daha faziletli oluyor. Aylar var. İşte Ramazan ayı diğer aylardan daha faziletli. Şaban ayının ayrı bir özelliği var efendim. Peygamber Efendimiz o ayda çok oruç tutarmış. Gecelerle ilgili de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gece var. Nedir o? Kadir gecesi. Ve Kadir gecesinin önemi ve faziletiyle ilgili ayet var, hadisler var. Miraç gecesi bizim açımızdan önemli. Onun dışında işte Berat gecesi var biliyorsunuz. Şaban'ın 15. gecesi. Ve işte Miraç gecesi var ve Regaib gecesi var. Şimdi Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gece Regaib gecesi olarak biliniyor. Ve öteden beri deyince artık ne zaman başladığını ben mevsim olarak hatırımda değil ama kandil yakma olayı Resulullah'ın vefatından 5-600 sene sonra adet haline gelmiş ve bu gecelere kandil gecesi de derler biliyorsunuz.
Evet.
Ha şimdi ama bizim İslam Müslümanlar tarafından özellikle bizim coğrafyamızda bu gecelere değer veriliyor. Bu gecelerde ibadet ediliyor. Tabii her zaman ibadet edilebilir. Her zaman ibadet etmek mutlaka iyidir. Cenab-ı Hak bunun karşılığını verir. Bu rağbet edilen bir gece olarak kabul ediliyor bu gece. Ama bu gecede özellikle şöyle ibadet edilmesi lazım, böyle ibadet edilmesi lazım diye sağlam bir kaynağa dayalı bir hüküm yoktur. Bazı kitaplarımızda 12 rekat namazdan bahsedilir. Ama bu 12 rekat namazın peygamberden geldiğine dair herhangi bir hadis kaynaklarında bir şey yok. Hatta bizim ilmuhal kitaplarımızda bile, yani ilmuhal herkesin eline aldığı, okuduğu kitap, bu kitaplarda mesela isim de vereyim, önemli değil. Ömer Rasulü Bilber rahmetlinin o Büyük İslam İlmuhali kitabında bu gecelerle ilgili namazlardan bahsedilir. Ve sonunda da denilir ki böyle şey deniliyor ancak bunların dayandığı sağlam bir kaynak yok diyor. Yani biz bu gecede ibadet ederiz. Ne yaparız? Kur'an-ı Kerim okuruz. Namaz kılarız. Tevbe istiğfar ederiz. Zikir yaparız. Allah'ı anarız. Gündüzünde oruç tutarız. Bunlar hep ibadettir ve bunlar elbette sevap getirici şeylerdir. Ama bu gecede şu ibadeti yapmak lazım. Bu ibadeti şu kadar yapmak lazım gibi bir sınırlama ve bir kayıt sağlam kaynaklarda yer almaz. Ama bol bol ibadet edilmeli tabii. Tevbe istiğfar edilmeli. Kaza namazı kılınmalı. Nafile namaz kılınmalı. Kılınırsa elbette sevap elde edilir.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Şimdi hocam geçen hafta bu evlilik öncesine dair meseleleri konuşmuştuk. Yine o meselelerle ilgili birkaç sorumuz daha var. Nişanlanan bir hanımefendinin müstakbel kayınpederi veya kayınlarının ellerini öpmesi helal midir diye bir soru gelmiş hocam.
Şimdi yine o geçen haftaya sen atıfta bulundun. Geçen haftaki o nişanlılar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır sorusuna evet. cevap verirken demiştim ki bu nişanlılar yabancıdır birbirleriyle. Yani nişanlanmadan önce ne iseler, nişanlandıktan sonra da mahremiyet açısından aynıdırlar. Bunlar arasında herhangi bir hısımlık, akrabalık söz konusu değildir. Durum böyle olunca kayınvalide konumunda olan hanım damada yabancı bir hanımdır. Kayınpeder olacak olan kişi bu gelin adayı hanıma yabancı bir erkektir. Dolayısıyla bir Müslüman hanım yabancı bir erkeğe davranışı, tavrı, teması ne ise caizlik olarak bu kayınpeder adayı için de aynıdır. Ha, kayın için zaten evlilikten sonra da aynı şey devam eder. Kayınbirader için. Şimdi aralarında daimi evlilik yasağı olanlar birbirlerine mahrem değildir. Mesela evli gelin ile kayınpederi baba kız gibidir. Veya evlenmiş olan nikahlı damat ile kayınvalide anne oğul gibidir.
Evet.
Ama kayınlar, yengeler onlarla evlilik sürekli değil, geçicidir. Dolayısıyla bunlar arasında mahremiyet yoktur. Bunlar aynen yabancıdırlar, yabancı gibidirler. Öyle olunca tabii bizde geniş aile kültürü var öteden beri. Gerçi zamanla artık bu çekirdek aileye doğru dönüşüyor ama bu geniş ailede işte insanlar birbirleriyle beraber oturuyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ve burada hanımların da erkeklerin de bu İslami adaba riayet ederek oturmaları, riayet ederek konuşmaları, ilişkilerini bu adaba uygun olarak sürdürmeleri gerekir.
Evet. Şöyle bir sorumuz da var hocam. Şimdi nişanlılık döneminde bizim kültürümüzde çok yaygın bu. Mehir nişanlılık döneminde veriliyor. İşte para, mal, altın her neyse. Peki nişanlılık bozulduğunda bu verilen paranın akıbeti ne olacak?
Şimdi burada belki birkaç şekilde bunu ele almak lazım. Bir, burada örf ne diyor? Taamül, bu bölgedeki örf ne diyor? Bu dikkate alınmalı bir. İkincisi, bu nişanlılık döneminde nişanlanırken takılan takılar kimler tarafından takılmalı? Takılmış. O dikkate alınmalı. Şimdi daha önce tabii programlarda söyledik. Nişanlılık evlilik değildir. Evlilik vaadidir. Evleneceklerini belli etmedir. İşaretlemedir tabiri caizse. Dolayısıyla bu insanlar henüz yabancı. Ve birbirlerine verdikleri o mal örfe göre ya hibedir, yani hediyedir veya mehir yerine verilmiştir. Bu nasıl oluyor? Mesela şimdi şöyle bir durum var. Mehir konuşulmuş nişanlanılırken daha nikahtan önce. Bu oluyor bazen. Büyük ölçüde oluyor. Nişan yapılıyor ve damat, kayınpeder, kayınana, görümce diyelim. O mehre mahsuben bir şeyler takmış. Mesela diyor ki anlaşmışlar 5 tane bilezik demiş. Bu 5 bileziğin 3'ünü birisini damat, birisini kayınpeder, birisini kayınvalide olacak kişiler geline takmış. Bu mehir olarak. Ve orada örtte bu mehirmiş. Bunlar mehirdir. Nişanlılık bozulduğu zaman geri verilmesi gerekir.
Evlilik olmadığı için.
Evlilik olmadığı için bu bir. İki, bir de diğer misafirlerin taktıkları olur. Yani nişana gelen misafirlerin taktıkları vardır. Eğer bu misafirler eş dost ise, yani yakın akraba değilse, bunlar hediyedir. Bunlar hediyedir. Ve bu hediyeler kime takılmışsa ona aittir. Nişan bozuldu. Bu hediye edenler geri alabilirler mi bu verdikleri hediyeleri? geri alabilirler mi Nişanlı Hanım'dan? Eğer o hediyeler onların elinde hala duruyor ise alabilirler geri. Ama mekruhtur.
Almak mekruhtur.
Almak mekruhtur ama alabilirler. Eğer almak istemiyorlarsa da kime takılmışsa o onun malı olarak kalır.
Evet. Şöyle bir soru geldi aklıma hocam. Şimdi geçen hafta biz demiştik ki nişanlı ama dini nikah kıyıyorlar. Şimdi nişanlı bir çift dini nikah kıydı. İşte daha rahat gezmek için vesaire. Onun sebeplerini siz açıklamıştınız. Bu mehir olayı da gerçekleşti. Burada nasıl olacak? Nişanlılık bozulduğunda mehir durumu nasıl
olacak? Tabii burada nişanlılık bozuldu. Ve tabii nikahın da bozulması lazım. Eğer bu nişanlandırırken nikah kıyanlar zifafa girmiş değillerse, bir, iki, halveti sahiha dediğimiz şekilde tek başlarına bir odada kalmış değillerse, ondan sonra nikah bozulmuşsa, eğer mehrin miktarı konuşulmuşsa, o konuşulan mehrin yarısını vermek durumundadır erkek kıza.
Evet.
Yarısını. Eğer mehir konuşulmamışsa, o zaman müt'a denilen bir hediye, ki o bir işte iç ve dış elbisedir Hanefi mezhebinde, bunu vermek durumundadır o müt'anın. Şimdi ama eğer zifaf gerçekleşmiş, evet düğün olmamış ama bunlar karı koca nihayet, nikahlanmışlar. Bir araya gelmişler ve zifaf olmuş. Bundan sonra boşanmışlar. Mehrin tamamını
vermek zorundadır.
Vermek zorundadır. Veya zifaf olmamış da bunlar halvet olmuşlar. Yani yanlarında hiç kimse olmadan ve kimsenin çat kapı giremeyeceği kapalı bir yerde oturmuşlar, bir araya gelmişler. Ve bunların birlikte olmalarına da engel herhangi bir mani yok, engel yok. Bundan sonra boşanmışlar. Yine mehrin tamamını hak eder hanım.
Evet. Eyvallah hocam. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Bizim kültürümüzde de bu çok yaygın. Ölünün arkasından 7. gecesi, 40. gecesi, işte 52. gecesi diye bu gecelerde işte mevlid okutulur. Ne bileyim bir ölünün arkasından dua edilir. Bu tür gecelerin dini bir dayanağı var mıdır hocam?
Bu gecelerin dini bir dayanağı yok. Ama şu var, İslam ulemasının çoğunluğunun görüşüne göre hayatta olan bir kimse yaptığı bir ibadetin sevabını vefat etmiş olan birisine bağışlayabilir. Ve bizim kültürümüzde şu adettir biliyorsunuz, hatim bağışlama. Bu mümkündür. Yani bir Kur'an-ı Kerim okumak, Yasin okumak veya ölü adına sadaka vermek, ölü adına bir hayır işleri yapmak ve bunun sevabını o ölüye bağışlamak caizdir. Hatta iyidir. Ama illa öldükten sonra 3. gün şunun yapılması lazım, 7. gün bunun yapılması lazım, 52. gün şöyle olması lazım diye yapılması gereken bir şey yoktur. Bunlara biz bid'at diyoruz. Yani sünnette olmayan, yer almayan, sonradan dinin içine sokulmuş ve ibadet gibi algılanmış yanlışlıklardır bunlar.
Yapılmadığı zaman da tepki alıyoruz hocam.
Yanlıştır ve cehaletten kaynaklanıyor. Evet. Ama insan her zaman ölmüşleri için Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Her cuma okuyoruz mesela, gönderiyoruz.
Eyvallah. Yani.
Veya efendim her an o sevabını bağışlamak üzere herhangi bir fakire sadaka verebilir. Bunlar iyi şeylerdir ama illa 3. gün mevlid okutacaksın, 7. gün şunu yapacaksın, 52. gün bunu yapacaksın, 40 bilmem ne, böyle bir şey yok.
Evet. Peki hocam, bir Müslüman vefat eden işte annesinin, babasının, eşinin ardından nasıl davranmalı? O yas hali nasıl olmalı? Onu da açıklasak.
Şimdi bu yas hali deyince yani bir insan öldüğü zaman geride kalanların yas tutması olayı. Şimdi insan vicdan sahibidir, duyguları vardır. Ve bizi yaratan Cenab-ı Allah'tır. Efendim, bizim hayatımızda uymamız gereken yolu çizen de Cenab-ı Allah'tır. Ve bu yolu çizerken bizim duygularımızı da elbette en iyi biliyor ve dikkate alıyor. İnsan sevinecek bir olayla karşılaştığı zaman sevinir. üzülecek bir olayla karşılaştığı zaman da üzülür. Bu fıtri bir şeydir. Bir kimsenin yakınını kaybetmesi, yakının vefatı da onu elbette üzer. Ve insan üzüldüğü zaman ağlar. Bunlar meşrudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim'i defnederken gözlerinden yaşlar akmış. Ve demişler ki ya Resulallah, sen bizi ölünün arkasında işte yas tutmaktan men ediyorsun ama kendin bak üzüldün, ağladın. Diyor ki ya kalp üzülür, gözyaş döker. Bu tabidir, fıtridir. Dinimizin yasakladığı şey niyaha denilen. Böyle ağıtlar yakarak, saçı başı yolarak, efendim yakayı paçayı yırtarak ağlamaktır. Bunu yasak etmiş. Ve bir de şunu söylemiş Peygamber Efendimiz, hiç kimse birisine karşı 3 günden fazla yas tutamaz, ölenin hanımı hariç. Bu yas tutma olayına hidat denilir şeyde, fıkıhta. Hanım iddet bekler öldükten sonra. Kocasının öldükten sonra belli bir süre iddet bekler ve bu süre içerisinde süslenmez. Başkasıyla evlenemez. Bir bakıma yas halindedir. Ama bu yas ağlama, sızlama, ağıt yapma şeklinde değil. Dediğim gibi süslenmeyi terk etme, bazı dünya zevklerinden uzak kalma şeklindedir. Ama hanımın dışındakiler 3 günden sonra artık zaten taziye de normalde 3 günle kayıtlı biliyorsunuz. Yabancı değilse, dışarıda değilse 3 günden fazla taziye sürmez. Yani bu ölünün arkasında insan üzülür efendim, ağlar. Bunlar yasak değil, caizdir. Ve tabidir, fıtridir. Ama böyle ağıtlar yakarak, sesleri yükselterek, ki bizim kadınlar bunu daha çok yaparlar. Hatta böyle ağlama olmazsa, eğer ölenin peşinde ağlayan olmazsa, bundan dolayı üzülürler. Yazık derler, ağlayanı bile yoktu falan derler. Bunlar İslami değil. Hatta Mısır'da falan şu varmış adet olarak. Parayla ağlayan, naiha denilen kadınlar varmış.
Allah Allah.
Yani o bir cenaze olduğu zaman onlara
para veriliyor
ve onlar cenazenin peşinde ağıtlar yakarak ağlıyorlar. Ve işi bitince de gülerek geri geliyorlar. Yani böyle bir şey varmış. Bizim bir hocamız anlatmıştı. Mısır'da tahsil gören bir hocamız. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok ama ölenin yakın hanımlar bunu yapıyorlar. Bu yanlış. Yapmamalılar. Üzülsünler, ağlasınlar tamam ama sessiz. Böyle bağırarak, çağırarak değil. Tabi geride kalanların asıl yapacağı şey nedir biliyor musunuz? Ölü için dua etmek. Ölü için hayır hasenatta bulunmak. Yani Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Bu çok çok kullanırız bu hadisi. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. 3 kişi müstesna. 1, peşinden dua eden hayırlı evlat bırakın. 2, kendisinden faydalanan ilim bırakan. 3.'sü de sadaka-i cariye bırakan. Yani kalıcı, akıp duran sadaka bırakan. Bunların amel defteri kapanmaz diyor. İşte asıl yapılacak olan şey budur. Faydası olan da budur. Ağlama, sızlama, bağırma, çağırma değil.
Evet. Hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Amentü diye bir dua var malumunuz. O duanın içerisinde mealen hayır ve şer Allah'tandır ifadesi geçiyor. Bu ifadenin açılımı nedir diye sormuş.
Bizim inancımıza göre her şeyi yaratan Allah'tır. Hatta şöyle bir şey var biliyorsunuz, siz okudunuz bunu kelam derslerinde. Kul kasip, Allah haliktir. Ne demek bu? Kul kazanır, Allah yaratır. Kulda irade vardır. Seçme iradesi vardır. Ama yaratan Allah'tır. Hayır ve şer ne varsa hepsini Allah yaratır. Ve bu sözün efendim kaynağı sayabileceğimiz ayetler, hadisler var. Yani Allah'tan başka kainattaki bütün insanlar, gelmiş geçmiş ve gelecek olan tüm insanlar bir araya gelseler ve birisine bir zarar vermeye uğraşsalar zerre zarar veremezler Allah izin vermedikçe. Ve yine aynı şekilde kainatta yaşamakta olan tüm insanlar ve şu ana kadar yaşayanlar ve bundan sonra da yaşayacak olanlar bir araya gelseler ve bir kimseye iyi bir hareket, bir iyilikte bulunmaya çalışsalar, Allah dilemedik de iyilikte buluşamazlar. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Allah'tan başka hiç kimsenin ne hayrı ne de şerri yaratması, meydana getirmesi mümkün değildir. Hayır ve şer ne varsa Allah'tandır. Yani Cenab-ı Hak bizim neyi dileyeceğimizi, irade edeceğimizi biliyor. Ona göre takdir ediyor. Vakti gelince de biz istediğimiz için onu yaratıyor. Şimdi hastalanıyoruz. Evet, biz bazı şeylerle hastalığa sebep oluyoruz. Allah her şeyi bir sebep-sonuç ilişkisine bağlamış. Yani tarladan ekini alabilmen için tarlaya tohum atman lazım. Bu sebeptir. Allah dileseydi doğrudan ekini bitirirdi. Ama öyle yapmamış. Hiç evlenmemiş bir kadın çocuk dünyaya getirebilirdi istese Cenab-ı Hak. Nitekim Hazreti Meryem getirmiştir. Ama Cenab-ı Hak bir evlilik, birliktelik sebebine bağlamıştır bu doğum olayını. Şimdi biz de başımıza gelen felaketlerle ilgili kendimiz bazı sebepler, kendimizden sebeple kaynaklanabilir. Hani şu korona günlerindeyiz biliyorsun. Bugünlerde en çok kim hastalığa tutuluyor? O sebebe tevessülde şeylik yapanlar. Yeterli şeyi göstermeyenler.
Tedbir almayanlar.
Tedbir almayanlar o oluyor. Ama sonuçta Cenab-ı Hak bu sebebe dayalı olarak o hastalığı veriyor. Ama şu da bir vaka, her o tedbiri almayan da hasta olmuyor. Onların bünyesi daha farklı oluyor vesaire. Yani bizim için hayırlı ve kötü ne varsa hepsi Allah'tandır. Ancak şöyle bir şey de var. Peygamber Efendimiz'in bir şeyidir bu. Yani ben herhangi bir kötülük yapmışsam o bendendir. Ama iyilikler sendendir ya Rabbi diye. Yapılan kötülüklerin insanın sebep olduğunu da işaret etmiş oluyor.
Evet. Bununla alakalı hocam, bu meseleyle alakalı bir soru daha var. Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demek doğru mudur peki hocam? Böyle bir soru
ya şöyle, var. Tedbir almak lazım. Yani tedbir almadan Allah böyle yazmış, ben ne yapayım olmaz. Ama Allah'a güvenme de. Yani tedbir alacaksın, biz ona tevekkül diyoruz biliyorsun. Tedbir alacaksın, ondan sonra bir şey olmuşsa buna rağmen o zaman Allah böyle yazmış. Bizim elimizden gelen bir şey yok dersi. Hadis-i şerif var. Bir kim güçlü olmak isterse, en insanların en güçlüsü olmak isterse Allah'a tevekkül etsin, Allah'a güvensin. Ama tevekkülden önce tedbir. Tedbirden sonra Allah'a güvenme, tevekkül.
Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, varsa çıkar yol budur demiş.
Yol varsa yani budur, bilmiyorum, başka çıkar yol.
Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Dinleyicilerimizden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandırdık. Cevaplandırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Çok sağ olun.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.